Ayrım 2. Titanic, Clive Cussler, sayfa 14. 1. kısım, Sicilya projesi. 1. bölüm. Başkan sandalyesini döndürdü, ellerini başının arkasında kenetledi ve oval ofisin penceresinden boş gözlerle bakıp içinden küfretti. Yaptığı işten nefret ediyordu. İşinin hiçbir çekici tarafı kalmadığını anlamıştı artık. Sabahları yataktan güçlükle kalkmaya başladığında fark etmişti bunu. Her sabah kabus gibi bir günün daha başladığını düşünerek uyanıyordu. Başkanlığa seçilişinden beri belki 1000. kez olmak üzere bu Allah'ın cezası iş için neden bu kadar çok uğraştığını, niçin bu kadar zorlandığını sordu kendi kendine. Bu nankör iş için ödediği bedel çok ağırdı. Politika evliliğinin sona ermesine ve birçok arkadaşını kaybetmesine neden olmuştu. Başkanlık yeminini eder etmez karşısında Maliye Bakanlığı skandalı, Güney Amerika'da savaş, hava yolları grevi ve Beyaz Saray'da kim olursa olsun ona güvenmeyen bir kongre gibi bir sürü sorun bulmuştu. Kongre son iki vetosunu geri çevirmişti ve medyayla da arası pek iyi sayılmazdı. Çok şükür yeniden adaylığını koyamayacaktı. Nasıl olup da ikinci dönemi de aldığına hala aklı ermiyordu. Başarılı bir adayın uyması gereken tüm politik tabuları yıkmıştı. Sadece karısından boşanmış bir adam değildi. Herkesin içinde sigara içerdi, kiliseye gitmezdi, ayrıca koca bir bıyığı vardı. Kampanyası sırasında rakiplerine hiç önem vermemiş ve seçmenlere karşı sert konuşmalar yapmıştı. Ama insanlar bu tür konuşmalardan hoşlanıyorlardı. Onun avantajı Amerikan halkının sürekli sırıtıp kendilerini kandırmaya çalışan ve TV ekranlarında görünmek için her şeyi yapan yılışık politikacılardan bıktığı bir dönemde ortaya çıkması olmuştu. 18 ay sonra ikinci dönemi de sona eriyordu. Ona güç veren işte bu düşünceydi. Kendinden önceki başkan, Kaliforniya Üniversitesi'ne rektör seçilmişti. Eisenhower çiftliğine çekilmiş ve Johnson da Texas'ta aynı şeyi yapmıştı. O da 12 metrelik iki direkli kotrasıyla Güney Pasifik'te dolaşacaktı. Burada dünyayı sarsan krizleri hiç umursamadan ve rom içerek çevrede dolaşan yerli kızları seyredecekti. Gözlerini kapadı ve o günleri hayal etmeye çalıştı. Fakat yardımcılarından biri kapıyı hafifçe vurup açmış ve boğazını temizleyerek onu gerçek dünyaya döndürüvermişti.
''Özür dilerim Sayın Başkan, Bay Seagram ve Bay Donner bekliyorlar.''
Başkan döner koltuğunu masaya yanaştırdı ve ellerini kırlaşmış gür saçları arasından geçirip ''Pekala'' dedi, ''gönder içeriye.'' Birden neşelenmiş gibiydi. Gene Seagram ve Mel Donner başkanın yanına gece gündüz istedikleri zaman girerlerdi. Bu iki adam büyük bir gizlilik içinde çalışıp henüz hiç duyulmamış projeler üreten, 20-30 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışan bir grup bilim adamının oluşturduğu Meta bölümünün yöneticileriydiler. Meta bölümü başkanın kendi eseriydi. Başkanlığının ilk yılında bu bölümü planlamış, projeler için gerekli kısıntısız fonları sağlamış ve bölümün çekirdeğini oluşturan parlak bilim adamlarını kendisi seçmişti. CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi bile bu bölümden haberdar değillerdi. Gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen, başarı şansı milyonda bir olan fantastik projeler üzerinde çalışan bir ekip kurmak onun hep hayal ettiği bir şey olmuştu. Meta bölümünün kuruluşundan bu yana 5 yıl geçmiş olmasına karşın hala bir şey başaramamış olması onu pek üzmüyordu. Başkan içeriye giren iki adamla tokalaşmadı ve sadece selamlaştı. Seagram hiçbir şey söylemeden elindeki eski deri çantayı açıp içindeki hava fotoğraflarını çıkardı ve masanın üzerine yaydı. Fotoğrafların bazı noktaları işaretlenmişti. Seagram, ''Bu fotoğraflar Rusya'nın kuzeyindeki Novaya Zemlya adasının dağlık bölümünü gösteriyor.'' diye konuştu. ''Uydu dedektörlerimiz bu bölgede küçük bir olasılığı belirliyor.''
Başkan ''Allah kahretsin'' diye omurdandı. ''Ne zaman böyle bir şey bulsak hep Sovyetler Birliği'nde ya da ulaşamadığımız bir yerde çıkıyor karşımıza.''
Fotoğraflara baktı ve Donner'a döndü.
''Dünya çok büyük, kuşkusuz başka yerler de vardır değil mi?''
Donner başını iki yana salladı.
''Özür dilerim Sayın Başkan, fakat jeologlar Alexander Beasley'in 1902'deki keşfinden bu yana bizanyum denilen bu elementi arıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar işe yarayacak miktarda bizanyum bulan olmadı.''
Seagram radyoaktivitesi çok fazla diyerek araya girdi. Bu nedenle tüm kıtalarda yok olmuş ve ancak çok az miktarlarda bulunabiliyor. Şimdiye kadar bulduklarımız da yapay yollardan hazırlanmış partiküllerden oluşan minik parçalardan ibaret. Başkan, yapay yollardan yeterli miktarda üretmek mümkün değil mi peki diye sordu. Seagram, hayır efendim diye cevap verdi. Bir yüksek enerji hızlandırıcısı kullanarak üretebildiğimiz en uzun ömürlü partikül 2 dakika içinde bozulup yok oldu. Başkan arkasına yaslandı ve Seagram'a baktı. Projeyi tamamlamak için ne kadar bizanyuma ihtiyaç var? Seagram önce Donner'a sonra da başkana baktı. Sayın başkan, takdir edersiniz ki bizler hala işin başlangıç aşamasındayız ve bu konuda... Başkan ısrarla ne kadarına ihtiyacınız var diye tekrarladı. Benim tahminim yaklaşık 250 gram.
Öyle mi?
Donner,
bu miktar sadece tasarının tam olarak test edilmesi için gerekiyor sayın başkan dedi. Ekipmanı ülke sınırlarımızdaki stratejik noktalara yerleştirmek ve çalışır hale getirebilmek için ayrıca 6 kilo kadar gerekiyor.
Başkan başını iki yana salladı. O halde bu işten vazgeçip başka bir çalışma alanı bulmalıyız. Seagram uzun boylu, zayıf, her zaman sakin sakin konuşan bir adamdı ve basık burnu dışında Abraham Lincoln'in sakalsız halini andırıyordu. Donner ise onun tam tersiydi. Kısa boylu, tıknaz, adeta fıçı gibi bir adamdı. Buğday rengi saçları, melankolik gözleri vardı ve yüzü her zaman ter içindeydi. Birden makineli tüfek gibi konuşmaya başladı.
Sicilya projesi artık gerçekleşmek üzere efendim. Üzerinde çok çalıştık, artık bırakamayız onu. Ben devam etme taraftarıyım sayın başkan. Şu anda belki güç durumdayız. Fakat bu işi başardığımız zaman neler olacağını bir düşünün efendim. Tanrım, müthiş bir şey yapmış olacağız, öyle değil mi?
Başkan sakin bir sesle, önerilerinize açığım dedi. Seagram içini çekti ve
her şeyden önce gerekli tesisleri kurmak için izniniz gerekiyor sayın başkan diye konuştu. İkincisi gereken fonlar konusu. Üçüncüsü de Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nin yani NUMA'nın yardımına ihtiyacımız olacak.
Başkan soran gözlerle ona baktı ve ilk iki talebini anladım ama NUMA konusunu pek anlayamadım dedi. NUMA'nın ne ilgisi var bu işle?
Nova'ya, Zemya'ya birkaç uzman mineraloğu çıkarmak istiyoruz. Kuşkusuz bu işi gizli yapmamız şart ve bu nedenle yakınlarda bir NUMA araştırma gemisinin bulunması bizim için iyi bir kamuflaj olacaktır.
Sistemin test edilmesi, kurulması ve çalışır hale getirilmesi için ne kadar zaman gerekiyor?
Donner hiç düşünmeden 16 ay bir hafta dedi.
Pekala, bizanyum olmadan ne kadar ilerleyebilirsiniz?
Donner yine beklemedi. Son aşamaya kadar gidebiliriz efendim dedi.
Başkan koltuğuna yaslandı ve büyük masasının üzerindeki gemi saatine baktı. 1 dakika kadar hiç kımıldamadan öylece durdu, sonra başını kaldırdı ve
beyler dedi, anladığım kadarıyla şimdi sizler benden temel maddesi dost olmadığımız bir ülkeden çalınacak, henüz test bile edilmemiş, kanıtlanmamış ve karmaşık bir sistemin gerçekleştirilmesi için milyonlarca doları tahsis etmemi istiyorsunuz öyle mi?
Seagram hiç sesini çıkarmadan çantasının sapıyla oynarken Donner sadece başını sallamakla yetindi. Başkan, söyler misiniz bana diye devam etti. Ülke sınırlarına çepeçevre yerleştireceğiniz bu tesisleri merak edip bunları araştırmaya kalkacak sağlam yumruklu kongre liberallerine nasıl açıklayacağım ben?
Seagram, sistemin güzelliği de burada işte sayın başkan diye konuştu. Bilgisayar hesaplarına göre küçük bir güç istasyonu bu iş için yeterli olacaktır. Yani sistem küçük olacak. Ne Rus casus uyduları ne de yanımızdaki komşu çiftçi bir şey anlayacak.
Başkan çenesini kaşıdı ve
''Bu Sicilya projesi için her şey %100 hazır oluncaya kadar beklesek nasıl olur?'' diye sordu.
''Donner, kumar oynuyoruz sayın başkan.'' dedi. ''Önümüzdeki 16 ay içinde ya büyük bir atılım yapıp bizanyumu laboratuvarda üreteceğiz ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde onun kaynağını bulacağımıza kumar oynuyoruz.''
Seagram, ''Bizanyumu bulmak 10 yıl sürse bile tesisler hazır ve bizi bekler bir durumda olacak.'' diyerek hemen söze karıştı. ''Tek kaybımız onu bulana kadar harcayacağımız zaman olacak.''
Başkan koltuğundan kalktı ve başını salladı.
''Beyler,
Sizin bu bilim kurgu projenizi destekliyorum ama bir şartım var. Size tam 18 ay ve 10 gün veriyorum. Bu süre sonunda görevimi yeni başkana teslim edeceğim. Yani beni mutlu etmek istiyorsanız görev sürem dolmadan bir şeyler yapın.
İki adam birden şaşırmış gibi başkana baktılar. Sonra Seagram, "Teşekkürler Sayın Başkan," diye konuştu. "Bize güvendiğinize pişman olmayacaksınız efendim. Ekip muhakkak başaracaktır bu işi, bize güvenin."
"Pekala, şimdi izin verirseniz ziyaretime gelen Amerikan Devrimi'nin Kızları Derneği'nin şişman ve yaşlı üyeleriyle görüşmem gerekiyor. Size iyi şanslar diliyorum ve yapacağınız gizli operasyonlarda dikkatli olmanızı söylüyorum. Eisenhower'ın U-2 olayı gibi bir iş açmayın sakın başıma, tamam mı?"
Seagram ve Donner buna ne cevap vereceklerini düşünürken başkan aceleyle döndü ve dışarıya çıktı.
Donner'ın Chevrolet arabası Beyaz Saray'ın bahçe kapısından çıktı ve trafiğe karışıp Potomac üzerinden Virginia'ya doğru gitmeye başladı. Başkan fikrini değiştirip arkalarından bir haberci göndererek vazgeçtiğini bildirecek korkusuyla Donner dikiz aynasına bile bakamıyordu.
Seagram güldü ve "Bu kez şansımız yaver gitti," dedi.
"Ne diyorsun dostum? İki hafta önce Rus topraklarına bir adam soktuğumuzu öğrense bize kim bilir ne yapardı. Düşünmek bile istemiyorum doğrusu."
Seagram düşünceli bir yüz ifadesiyle arkadaşına baktı. "Fakat Numa adamımızı oradan çekip çıkaramazsa başımızın hala belaya girme olasılığı var. Bunu da biliyorsun değil mi?"
İkinci bölüm. Sid Coplin ölmek üzere olduğundan emindi. Gözleri kapanmıştı ve yan tarafından akan kanlar bembeyaz karları kırmızıya boyuyordu. Bir ara kendini biraz toparlar gibi oldu ve midesinin bulandığını hissederek titremeye başladı. Bir kez mi vurulmuştu yoksa iki kez mi? Emin değildi. Gözlerini açtı ve elleriyle dizleri üzerinde doğruldu. Başı çatlayacakmış gibi ağrıyordu. Bir elini kaldırdı ve sol şakağının üzerindeki pıhtılaşmış kana dokundu. Yaranın acısını pek hissetmiyordu, soğuk onu uyuşturmuştu. Fakat başı çok ağrıyordu. Sol tarafında ikinci merminin girdiği yerde müthiş bir acı vardı ve akan kanların giysinin altından kalçasına ve oradan da ayaklarına doğru süzüldüğünü hissedebiliyordu. Dağın yamaçlarından yeni bir silah sesi duyuldu. Otomatik silahla yaylım ateş açılmıştı. Coplin gözlerini çevrede gezdirdi ama kutup rüzgarlarının kamçıladığı bembeyaz kar örtüsünden başka bir şey göremedi. Bir salvo daha duyuldu. Silah sesi 100 metre kadar uzağından geliyordu. Sovyet nöbetçi askeri onu belki vururum umuduyla tipinin içine doğru rastgele ateş ediyor olmalıydı. Artık kaçması olanaksızdı, işi bitmişti. Bu haldeyken teknesini sakladığı küçük koya gitmesine imkan olmadığının bilincindeydi. Oraya gitse bile bu yaralı haliyle 9 metrelik tekneyi açık denizde 50 mil götürüp de Amerikan oşinografi gemisiyle buluşamazdı. Kan kaybetmesi gücünü de alıp götürüyordu. Kendini bıraktı ve sırt üstü karlara yuvarlandı. Ruslar onu bulmamalıydılar. Meta bölümüyle yaptığı anlaşmada bu koşul da vardı. Ölürse cesedinin bulunmaması gerekiyordu. Büyük bir acı içinde üzerini karlarla örtmeye başladı. Bir süre sonra Bednaya Dağı'nın ıssız yamacında minik bir kar tepeciği haline gelecek ve orada sürekli oluşarak yükselen buz tabakasının altında sonsuza dek kalacaktı. Bir ara yoruldu ve durup çevreyi dinledi. Rüzgar sesi ve kendi solumasından başka bir şey duymamıştı. Tüm dikkatini kulaklarına verip tekrar dinlediğinde rüzgarın ulumayı andıran sesinin arasında bir köpek avlaması duyar gibi oldu. Başını sağa sola salladı ve "Aman Tanrım," diye inledi. Vücudunun ısısı köpek için bir işaret olacak ve hayvan onu kolayca bulacaktı. Ölü bedenini gizlemeyi başaramayacaktı. Ama artık orada hareketsiz yatmaktan ve hayatın yavaş yavaş kendisini terk etmesini beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. İçindeki bir kıvılcım yok olup gitmesine karşı çıkıyordu. "Tanrım," diye düşündü. Orada öylece durup Rusların kendisini yakalamalarını bekleyemezdi. O bir casus değildi, sadece bir mineraloji profesörüydü. Aklı ve 40 yaşındaki vücudu işkenceli sorgulamalara asla dayanamazdı. Gerçeği ondan kısa zamanda öğrenirlerdi. Gözlerini kapadı ve yüzünü buruşturdu. Ne yapabilirdi ki?
Gözlerini tekrar açtığında karşısında koca bir köpek başı gördü. Hayvan dişlerini ona gösterip hırlıyordu ve Sovyet askeri eldivenli eliyle onun tasmasını çekmese belki de Koplin'in boğazına atlayacak ve onu paramparça ediverecekti. Rus askeri boş gözlerle ona bakıp duruyordu. Sol eliyle köpeğin tasma kayışını tutarken sağ elindeki otomatik tabancayı da yerdeki yaralı adama doğrultmuştu. Topuklarına kadar inen kalın kaputu ve kürk kalpağıyla korkunç bir görünüşü vardı ve karların üzerindeki adamın yaraları onu hiç ilgilendirmişe benzemiyordu. Bir süre öylece durup baktıktan sonra silahını omuzuna astı ve eğilip Koplin'i ayağa kaldırdı. Sonra hiçbir şey söylemeden yaralı Amerikalıyı adadaki askeri karakola doğru sürüklemeye başladı. Koplin acıdan bayılmak üzereydi. Dev gibi asker onu ancak 50 metre kadar sürüklemişti. Ama mesafe ona birkaç mil gibi gelmişti. Asker dinlenmek için dururken tipinin kısıtlı görüş mesafesi içinde aniden ortaya çıkan bembeyaz bir adam onlara doğru ilerledi. Asker birden irkildi ve Koplin'i bıraktı. Koplin bayılmak üzereydi ama olanların farkındaydı. Susturuculu bir silahtan çıkan boğuk bir sesten sonra kocaman köpek birden havaya sıçradı ve karların üzerine düşüp hareketsiz kaldı. Rus askeri Koplin'i bırakır bırakmaz silahına davranmıştı ama geç kaldığını o da biliyordu. İkinci kurşun askerin alnına isabet etti ve onu da kanlar içinde köpeğin yanına yuvarladı. Koplin bir şeyler olduğunu anlıyordu ama ne olduğunu tam olarak kestirememişti. Zihni tam anlamıyla bulanıktı ve net olarak düşünemiyordu. Dizlerinin üzerine çöküp orada öylece kalırken gri parkalı uzun boylu bir adamın onların yanına yaklaştığını ve yerdeki köpeğe baktığını gördü. "Yazık oldu," dedi kısaca. Adamın güneş yanığı yüzü kutup ortamıyla büyük bir çelişki oluşturuyordu. Yüzünün hatları çok sertti, ona zalim bir ifade veriyordu. Ama adamın en dikkat çekici yanı gözleriydi. Koplin böyle sert hatlı bir yüzde bu kadar yumuşak bakan deniz yeşili gözler görmeyi hiç ummazdı. Uzun boylu adam Koplin'e döndü ve gülümsedi. "Siz Doktor Koplin'siniz değil mi?" dedi. Sesinin tonu da çok yumuşak ve sıcaktı. Susturuculu tabancasını kılıfına sokup diz çöktü ve Koplin'in parkasına yayılan kana bakarak başını salladı. "Sonra sizi hemen buradan götürmeliyim," diyerek onu bir çocuğu taşır gibi rahatça kollarına aldı ve yamaçtan aşağıya denize doğru yürümeye başladı. Koplin mırıldanarak "Kimsiniz siz?" diye sordu.
"Benim adım Pitt, Dirk Pitt."
"Anlamıyorum, nereden çıktınız böyle birdenbire?" Koplin onun cevabını duyamadı. Bilincini kaplayan siyah bir örtünün altında kayboldu gitti. 3. Bölüm. Seagram Capital Caddesi'nin hemen yakınındaki bir restoranın bahçesinde oturmuş margaritasını içerken öğle yemeğinde buluşacağı karısını bekliyordu. Karısı yine gecikmişti işte. 8 yıldır evliydiler ve onun bir kez olsun randevularına zamanında geldiğini hatırlamıyordu. Garsonu görünce işaret etti ve bir içki daha istedi. Dana Seagram nihayet geldi ve bahçe kapısına bir süre durup kocasını aradı. Kocasını görünce hafifçe gülümsedi ve masaların arasından ona doğru yürüdü. Üzerindeki sarı süveter ve kahverengi tweed etekle bir üniversite öğrencisine benziyordu. Sarı saçlarını bir eşarpla bağlamıştı ve kahverengi gözlerinde muzipçe parıltılar görülüyordu. Masanın yanına gelince gülümseyerek "Çok bekledin mi?" diye sordu. "Tam olarak 18 dakika diye cevap verdi Jean. Her zamankinden 2 dakika 10 saniye daha fazla.
"Özür dilerim canım. Amiral Sandeker toplantıya çağırdı ve konuşması oldukça uzun sürdü. Diğerleri de konuşunca işler uzadı gitti işte."
"Yine nelerle uğraşıyor senin şu amiralin?"
"Şimdi de denizcilik müzesine yeni bir bölüm ekliyor. Bütçeyi ayarlamış ve oraya koymak için çeşitli eserler arıyor."
"Nasıl eserler yani?"
"Ünlü gemilerden kurtarılmış parçalar işte canım."
O sırada garson Seagram'ın içkisini getirdi ve Dana da kendisine bir daiquiri ısmarladı.
"Bunlar öylesine az bulunuyor ki Lusitania'dan kurtarılmış bir iki can yeleği, Maine'den bir vantilatör ya da Bounty'den bir çıpa gibi şeyleri bir araya getirmek istiyor."
"Vergi mükelleflerinin paraları daha iyi yerlere harcanabilir."
Dana'nın yüzü birden kızardı.
"Ne demek istiyorsun?"
"Söylediğim açık. Paslanmış, çürümüş hurdaları alıp cam kavanozlar altında muhafaza etmek para ve zaman kaybı değil mi?"
Savaş bayrakları çekilmişti işte. Dana'nın kahverengi gözleri kıvılcımlar saçmaya başlamıştı. Gemilerin ve teknelerin korunmaya alınmaları insanoğlunun geçmişiyle bağlantısı açısından büyük önem taşır. Bu tür bilgileri sağlamak için yapılan çalışmalar senin gibi salaklara bir şey ifade etmez tabii.
Şimdi gerçek bir deniz arkeoloğu gibi konuştun işte hayatım.
Dana yapmacık bir gülümseyişle, karılarının kendi başlarına bir şeyler yapıp bir yerlere gelmiş olması senin gibi herifleri ifrit ediyor değil mi canım dedi.
Beni ifrit eden tek şey senin bu kaba konuşmaların. Nedense kaba olmakla özgür olmayı kadınlar birbirine karıştırmaya başladılar.
Dana, bana kibarlık dersi veremezsin. 5 yıldır bu koca şehirde yaşıyoruz. Sen hala Omaha'lı bir satıcı gibi giyiniyorsun. Neden saçlarını diğer erkekler gibi kestirmiyorsun sanki? Senin şu kolej öğrencisi saç modelinin çoktan modası geçti. Seninle birlikte olmaktan sıkılıyorum.
Çalıştığım makam 60'lı yılların hippileri gibi görünmemi engelliyor.
Genç kadın başını iki yana salladı. Aman yarabbi, neden bir muslukçu ya da bir bahçıvanla evlenmedim sanki? Senin gibi köylü görünüşlü bir fizikçiye aşık olmam şart mıydı dedi.
Bir zamanlar beni sevdiğini duymak güzel bir şey.
Dana'nın gözlerindeki ifade birden yumuşadı. Seni hala seviyorum Jean dedi. Ama son 2 yıldır aramızda soğuk rüzgarlar esiyor nedense. Birbirimizi kızdırmadan birlikte yemek bile yiyemez olduk. Neden her şeye boş verip de bir motele gidip akşama kadar sevişmiyoruz sanki? Şu anda bunu çok istiyorum.
Bunu yaparsak geleceğimiz kurtulur mu sanıyorsun?
En azından denemiş oluruz değil mi?
Yapamam.
Dana Seagram başını yana çevirdi ve sen ve senin şu işlerin zaten diye söylendi. İşlerimiz yüzünden birbirimizle ilgilenemiyoruz. Görmüyor musun? Sen fizikçi, ben de arkeolog olarak istediğimiz üniversitede hocalık yapabilir, rahatça yaşayabiliriz sevgilim. Tanıştığımız zaman aynı fakültedeydik, hatırlıyorsun değil mi? Ne kadar mutluyduk.
Bunları bırak şimdi Dana lütfen. Şu anda işimi bırakmam imkansız.
Neden?
Çok önemli bir proje üzerinde çalışıyorum. Bu durumda...
Son 5 yılda üzerinde çalıştığın tüm projeler önemliydi. Lütfen Jean, evliliğimizi kurtarmalıyız. Sen istediğini söyle, kabul edeceğim. Yeter ki şu Washington'dan kurtulalım. Biraz daha beklersek bu şehir evliliğimizi tamamen yıkıp harabeye çevirecek.
1 yıla daha ihtiyacım var.
1 ay bile çok geç olabilir, anlıyor musun beni?
Dana, öyle bir işe girdim ki bırakmam imkansız.
Sizin bu gizli projelerinizin sonu ne zaman gelecek peki? Sen Beyaz Saray için sadece bir aletsin, hepsi bu işte.
Bana duygu sömürüsü yapmaya kalkma, rica ederim.
Jean, Tanrı aşkına bırak bu işi.
Ben bu işi Tanrı aşkına değil, ülkem aşkına yapıyorum Dana. Beni anlamadığın için de üzülüyorum.
Genç kadının gözleri dolmuştu, ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Bırak bu işi. Mel Donner senin yerini alabilir. Bırak o çalışsın.
Jean başını iki yana salladı ve hayır dedi. Bu projeyi ben ortaya koydum. Benim beynimden çıktı o. Onu tamamlamadan hiçbir yere gitmem.
Garson genç kadının içkisini getirdi ve yemek siparişini vermeye hazır olup olmadıklarını sordu. Dana başını iki yana salladı. Aç değilim dedi. Masadan kalkıp kocasının yüzüne baktı ve akşam yemeğine gelecek misin diye sordu.
Sanmıyorum. Geç saatlere kadar ofiste çalışacağım galiba.
Dana Seagram bunu duyunca gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaklı sesiyle "Umut ederim yaptığın iş buna değer" dedi. "Çünkü bunun faturası senin için çok ağır olacak."
Sonra döndü ve aceleyle ayrıldı oradan.
İkinci ayrılım sonu. Sayfa 25.